cause there's nothing to see.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. Radio თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან. Македонис დედაქალაქ Скопиеში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, კაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. დაიღუპა 3 ადამიანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან და განაცხადა, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა ყოველ ღონეს ხმარობდა საკუთარი სახელმწიფოს შექმნისკენ უკრაინელების მისწრაფების წინააღმდეგ. პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილ გამოსვლაში პოროშენკო აღნიშნა, რომ საბჭოთა რეჟიმმა მილიონობით უდანაშაულო ადამიანი გაანადგურა. მისი სიტყვებით, საბჭოთა კავშირში რეპრესიები შეიძლება შედარებულ იქნეს მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი ფაშისტების მიერ ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში ხალხის ხოცვასთან და წამებასთან. Македонис დედაქალაქ Скопиеში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. საპროტესტო აქციის გამართვის მოწოდებით გამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიები Македонис სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მეთაურობით. აქციის ორგანიზატორებს სურთ დემონსტრანტები სამთავრობო კვარტალში დარჩნენ მანამდე, სანამ არ გადადგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობის კაბინეტი. ზუხელ გრუევსკიმ განაცხადა, რომ არაპირებს გადადგომას ან გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. როგორც ვარაუდობენ, 18 მაისს Македонис დედაქალაქში მთავრობის მხარდამჭერთა დემონსტრაციები გამართება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, კაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში ევროპის კავშირის საპოლიციო მისიიდან ეუპოლიდან და ორი ავღანელი ქალი. ევპოლმა დაადასტურა, რომ 17 მაისს ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მისი ერთ-ერთი თანამშრომელი, როცა თვითმკვლელმა მოიერიშემ ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მსუბუქი ავტომანქანა დააჯახა ავტოკოლონას. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 18 ადამიანი, მათ შორის ევპოლის 3 თანამშრომელი. კვირას ერაყის სამთავრობო ჯარები აძლიერებდნენ თავიანთ პოზიციებს ქალაქ რამადიში, სადაც გრძელდება დიდი მასშტაბის ბრძოლები დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელმაც ქალაქის უდიდესი ნაწილი დაიკავა 15 მაისს. მთავრობის მომხრე სუნიტურმა დაჯგუფებებმა და ერაყის სამთავრობო ჯარებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო მხარდაჭერით აიძულეს ისლამური სახელმწიფო უკან დაეხია მძიმედ დაცული გამაგრებული სამთავრობო კომპლექსიდან, რომელიც მის ხელში იმყოფებოდა. როგორც იტყობინებიან, ისლამისტმა ექსტრემისტებმა უკან დახევისას რამდენიმე შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე აქციის ჩატარებას ცივილიზებულობის გამოხატვად აფასებს. თბილისში გამართული აქციების თბილისში გამართულ აქციებს პრემიერ-მინისტრი გურიიდან გამოეხმაურა. არავინ უნდა იყოს ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მიუხედავად მისი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის, აღნიშნავს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში. ელჩის განმარტებით, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ მისი პოტენციალი სრულად იყოს რეალიზებული. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
say. there, all by myself, listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. I got to be me, or maybe hit or miss. And then I look at you sitting there, you're all by yourself. You listen to everybody, everybody say it, be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. Baby, hit or miss.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Come back and stay for good this time. you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry,
just come back and stay for good this time.
Did you like
come
the
back and stay for good this time?
Ego can
come
be
back
lost.
And stay for good this time.
Did you like
come
the
back and
love?
Stay for good?
Every time I
Radio Tavisupleba FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfibəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun niz proqramı bu önəmli yubiləyə yana qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla elə Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Mehdi Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Mehdi müəllimin otağına gələndə Mehdi Hüseyin dedi, balam, bu 40-ı səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinin gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz dememişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45'ten sonra hatta. Grigoryan bağırımın stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür. Anası tehribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Mircefer Bağırov aileni çok tanırdı. Nigar hanım şaireydi. Resul Can'ın arvadıydı. Bu zarafat işi değildi. Bağırov değil yazır üstte. Derkenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refi Beyliğinden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar ele o vakta ona hesap aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyliği şairedi. Arvadıydı büyük şairin. Devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında kan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sualını siz yani yazacağınlar nice cevap verdi.
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu. Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı. Hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi. Anlaşılmazlıklarla rastlaştı. Haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi. Akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübariz yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Ben öyle gör ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde bunların şiirleri seslenip çünkü benim babam çok marifetli bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazılırmış. Gazeteler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir niçette şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki Hop Hop Name'nin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilir. Göçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerde ama atam değil ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göçay'dan gelir. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anar mıyım? Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesliklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulüze olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O barıda özü de yazıp Genç İşçi gazetinin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Rüsten, daha sonra Semet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratıcı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Meli. Nigar Refi Beyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası Kaltışmen'de güllelemiş ilk özü de böyle şeydi falan da. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemişler. O Sehriye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek hacim karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz, o gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələ nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza və bir iki başqa da. Bəs salam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Amma burada elə bir şey yox ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib bunun oldu. Bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilir niyə rəhbərdən şeyi yazıb. Yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir. Dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyur.
Evet.
Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçı proyekt gəlir Bakıya. Və 37-ci ilin fevralının birində evlənir.
Evet. Evet.
Onların toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, yazıçılar zaman birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Duməyə yazıçılar da olub, Səməd Vurgun, Süleyman Üstəm, Sadr Rəhman, Mehdi Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yazıçıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla sizin dediğiniz gibi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çok az təsəvvürü vardı. Çok az təsəvvürü vardı Respublika haqqında. Çünkü sənədlər de bağlıydı. Ama iki şey hələ o vaxt dediği ilim mənim yadımdadır. Məsələn onun baxmayaraq ki 26'lar dəbdeydi. Onun hoşu gəlmirdi onlar. Hoşu gəlmirdi onlardan. Çünkü deyirdi ki onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi Daşınaq komünist dəstələri gəlib Göyçəyə topa tutmuşlar. Ve yadımdadır. Böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki 26'lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu boşluqdan daşındırdı. Hoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki Cumhuriyyət hökumət haqqında ki onların vaxtı çox az oldu yazıqların bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, ha Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rzaquluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi bu mənimdir. Mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün. Mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
Nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona imzə qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi.
Dalları duman alanca gözüm yollarda qalanca yadıma seni
demirdiler ki bu Nigar Rəfi bəylinin de çünkü Nigar Rəfi bəyli onda çok büyük irticaya məruz qalardı ki Türkiye'de bunun sözlerine yazılmış mahnılar okunur. Bak ona göre onu deyirdiler ki bu Kars nəğmələridir.
Ala gözlü senden ayrı geceler bilir kimi uzun olur meyleyim bahçamızda.
Demirdiler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözlüm senden ayrı geceler bir il kadar uzun olur neyleyim. Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay siz var olasız.
Sen. Tezden açır. Bahçısı olur neyleyim.
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Bahçısı olur neyleyim.
Bahçamızda kızıl güller her sefer. Tenezeden açır, vahtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəbbibəyli Resul Rıza'nı bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet İrticasının, o qırmızı terrorun lap kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Resul Rıza Nigar Rəbbibəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda
siz baxın ha, buna görə onun bir dostu var idi, eyni taleyi yaşamış bizim görkəmli Azərbaycan alimi, German dilləri üzrə mütəxəssis idi, Professor Ağazadə, Nəzəkət Ağazadə. Onun da atasını güllələmişdilər.
Həsən bəyin qızı.
Xalq düşməni kimi. Və o, Nəzəkət xanıma şeir həsələnmişdi. Özü də Nəzəkət xanım da Əli Heydər Orucovun, o böyük akademiyanın müxbirüdür. Bütün lüğətlərimizin redaktoru olan Əli Heydər Orucovun həyat yoldaşı idi axırda.
Özü də Həsən bəy Ağayevin qızı idi məncə Nəzəkət
xanım. Bəli, siz məndən yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim də biraz qohumluğumuz da var, hətta mən deyim sol tərəfdən. Demək, ona şeir qoşub ki, o vaxt bizi Əli ilə Rəsul qəbul edəndə bu təkcə məhəbbət deyildi. Bu həm də böyük qəhrəmanlıq idi, şücaət idi.
İzin arxivindən müğənni Akif İslamzadə.
Sen söyleyeyim. Mahmut necə yarandı 30 il öncə? Və siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yəqin ki.
İlk parçası mənim mənim.
Necə yarandı Mahmut?
82-ci ildə Rəsul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi. Ağır yatırdı. Bir növ Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun köylünü almaq üçün Emin Sabit oğlu rəhmətli Nigar xanımın sözlərinə bu Mahmut'u dəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyeyim. Dedilər, o zaman ondan da biz o vaxt gecə bunu belə bir qaralama kimi elədik. Göndərdi, yələ belə də qaldı fikirləşdik, sonradan eləyərik.
Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdiniz?
Biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox. Hələ ev gecən.
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünki bir piyanin idi. Emin Sabitoğlu özələ işarət edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər. Və mən bugünə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım, qula asan kimi başa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən eləyəm, bəlkə də. Mahnının oxuma tərzində, o mahnının intonasiyasında gəldim ki, mən belə düşünürəm ki, Gəl xanım şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi? Yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o efirə gedən anlam bu mahnı. Bak, bugünə qədər, bugünə qədər indiki müasir dinləndirsək, kifiktir, kifikə çevirilib.
Mahnını indi dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, qorşalanmır, o hisslər deyişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda, estağfurullah, bunu təkəbbürə Allah Taala yazmaqdır. Onun hansının özündə bir səmimiyyət var. O, elə o, dil ağzına düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki, olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar.
Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi də belə bir səhv fikir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, kim tutulmayıbsa hamısı haində yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar şeirini yazan müşüqü də tutular, tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyn Cavidə də tutdu. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinity'de. Ahmet Cavad'ı da tutular. Ahmet Cavad'ı komünist bakımından tenkit edilen tenkitçileri de. Ve ne kadar komünistleri de tuttular. Evet. O öyle cellatlar da var onların içindeki. Mesela biri deydi ki ben Gence'de bir papaklı koymayacağım, hamını güleleyeceğim falan. Her adamlar. Yani tutulanların içinde tabii ki günahsız. Böyle bizim şairlerimiz, yazıcılarımız. Adları çektiğim Cavit, Cavad, Müşfik, Seyit Hüseyin, Yusuf Vezir, Kantemir, Çobanzade ve başkaları da vardı. Ve öyle de komünist cellatlar vardı ki onlar halkı kanına kazanır. Tutulmayanlara gelende ise bu loteriyeydi. Loteriyeydi mesela bu da tutulabilirdi, başkası da tutulabilirdi. O vakit atamın, anamın, sonra onlardan bir yerde Sabit Rahman, Mehdi Hüseyin, Enver Metanlı, Cefer Cefarov, Samet Urgun, bunlar maskada okuyurlardı. O iclaslarda iştirak edemeyipler. Ona göre belki de bir sebep oldu ki burada olmadıklardı. O ki kaldı tutulanlara bizim evde hem içe onlar hakkında çok büyük hürmetle. Daha Müşfik'i demirəm ki, ben Müşfik'in adı gelende ana, nenemin de birbirlerinin de gözü yaşarırdı. Atam onun hakkında hem içe çok büyük ağırlığıyla danışırdı. Eyni cür Cavad hakkında, Hüseyin Cavid hakkında, Seyit Hüseyin hakkında hem içe büyük mühabbetle. Hatta o komünistlerde mesela Ruhullah hakkında atam hem içe yaşlı danışır. Habib Cebiye vardı komünist ki onun hakkında hem içe yaşlı danışır. Ama eriler indi adlarını çömeyi sevmiyorum. Eriler vardı ki deyirdi ki cellattı, doğrudan da cellattılar. Bu ise o vakit ise ne demek olardı bu barada bir şey açık diyebilmezdi ve çok yıllar sonra o ilk defa olarak bizim edebiyatımızda Kızıl Gül Olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, yüreğinin ağrısını diyebilmediği sözleri dedi. Ve onu deyip size ki o poema yazılandan çok yıllar sonra çapılındı. Ama yazılmak tarih itibariyle mesela Solzhenitsyn'in meşhur romanlarından daha evvel yazılmıştı.
Karanguş kondu eyvanın düğün düğüm perdesine. Cik cik bahar gelip biz de gelmişiz. Bahtı bir yuva gördük. Cik cik. Kim var orada çıksın. Biz gelmişiz. Perçe yuvadan çıkarttı başını. Kimdir konak? Buyursun kapıda dayanmasın. Karanguş hövselesiz kışkırdı. Hey kulak asın. Biz konak değiliz. Yuvanı boşalt. Cik cik. Biz bu yuvanı beğenmişiz. Perçe evvel kulağına inanmadı. Belki pis işittim dedi. Belki mesleği kanmadım. Yine ses geldi. Cik cik. Sen çık git. Biz gelmişiz. Onda serçe atlanıp kabağa, başlalı kuş dilinde danışmaya.
Yasemin'in ilk budağını mene verin kızlar, mene verin. Axı siz onu iyileyip, kokuyup, solan kim atacaksınız? Evinizdeki lazımsız, gereksiz şeylerle zibillere katacaksınız. Ben onu üreğimin başına koyacağım. Ne iyinden, ne renginden, ne tamaşasından doyacağım. Mən ona şiirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Bilədiyiniz ama atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz var mı?
Bilirsiniz, ben çok yıllar qabaq belə bir fikir yazmıştım ve bu fikirə bugün de əməl edirəm ki, hayat bizim ata-analarımızdan aldığımız borçdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırız. Çünkü onlara qaytarma mümkün deyil. Ben düzdür, atam hakkında kitap da yazmışam, hem siz, hem de böyle bir kitap yazmışam, mübarizə bugün de var. Onun eserlerinin çapını demek tertib eləmişəm, kitaplarını tertib eləmişəm, anamın kitaplarını tertib eləmişəm. Ama ben hesab ediyorum ki, ben onların boynumda olan borcunun %1'ini de vermemişim. Bu mümkün de değil. İndiyası sen çalışmalısan ki senin yolunda çekilen o azaplara, eziyetlere, cefalara mukabil olarak sen de özünden sonraki nesillere neyse eliyesin.
Resul Melim hem de ilk Azerbaycan ensiklopedisinin yaratıcısı kimi medeniyet tarihimize yazılabadık.
O ömrünün 10 yılını ensiklopediye verdi ve onun hastalığından şiddetlenmesi de bu ensiklopediyle bağlıydı. Ölümünü yakınlaştıran da bu hadiseler oldu. O olmayan yerden ensiklopediye yarattı. Kadırlar yok idi, kadırlar yetiştirdi. Sözlük yok idi, sözlük yarattı. Haritalar, tarihi haritalar yok idi. Onları neyin bahasına ben bilirim yarattı. Bütün bu işleri gördü. Sonra neyse çok hadiseler oldu. Orada Maskadan da parmağı oldu. Maskadan Şamiyan'ın da parmağı oldu. Şamiyan'ın oğlunun uzaklaştı. Ensiklopediden uzaklaştırıldı. Ama bu son ensiklopediye ki çıkıp bir tonluk bana da veripler onu. Ben görüyorum ki bu ensiklopediyede onun vaktiyle istediği meselelerin birçoğu öz eksini tapıldı. Yani mesela bu Ermenistan'da, Gürcistan'daki Azerbaycan kent lerin eyni adına verildi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada eks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəs getmeyib.
Resulca çok cesaretli insan olub, yoksa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesaret olub. Onlar
əsil çıxar karakteri olur. Belə deyirlər.
Əsas şəhərat oldu ki, o vaxt ki, Azərbaycan dili təqib olunurdu. Azərbaycan dili 38-ci ildə, 37-ci il qırğınlarından sonra Azərbaycan dilinin müdafiəsinə qalıb çıxış eləmək herhalde hər kəsin cəsarət eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr nazır olunda, Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azərbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanın xidməti.
Sağ olun, mən teşəkkür edirəm.
Mən sizə teşəkkür edirəm ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çox sağ olun.
Professor Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımlə bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim Fidan Tərənə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında, Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulzə təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hac Qabılda dindir, Tağılar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağılar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib Adanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydir.
Qəzəvər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumuşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meyləri.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bahçamızda qızıl güllər hər səhər, tezdən açılır, baxsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bənövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir göz intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nigar, həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Thank you.
bizim kalay.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobas. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.